Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Nefes Rahat programına hoş geldiniz. Programımızın konuğu ve moderatörü aynı zamanda doçent doktor Fırat Erdoğan Bey. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Tamer Hocam, teşekkür ederim.
Hocam sorularımız var. Hızlı bir giriş yapalım şöyle.
Buyurun.
Hurafeler adı başlığında.
Onu espri olsun diye koymuştuk aslında.
Evet. Yani burada birçok sorular var. Kundak, altın suyu, tuza basma, göbek, kuşak sarma tarzında gidiyor.
Evet.
Şöyle hurafeler nedir? Çok bayağı da geniş bir şeyi var.
Tabii listesi var.
Karşılığı var. Biraz bahsedebilir miyiz?
Hani biz bunu dediğim gibi hani böyle bir espri katalım olaya diye böyle başlamıştık. Çevreden çok duyduğumuz bu yapılmalı, bu mutlaka yapılmalı, yapılmazsa olmaz. Falanca hastalığın tedavisinde şu uygulama iyidir, gereklidir, yeterlidir gibi şeyleri çokça duyuyoruz. Bunların tabii kısmı azamını halk geleneğinden belki hani folklorik şeyler olarak değerlendirmek lazım. Tıbbi hiçbir altyapısı yok.
Evet.
Bir kısmı yapılsa yapılmasa bir zararı olmayan işlemler ama bazıları cidden çok zarar verici olabiliyor. Hayatı tehdit edici şeyler var. Hani bunları bir vurgulayalım dedik. Birkaç soru vardı. Geri kalan kısmını biz tamamladık. Böyle sağa sola sorduk, sizde de var mı böyle adetler diye.
Evet.
Şimdi baştan başlayalım isterseniz, siz tek tek söyleyin.
Hocam kundak, altın suyu, tuza basma.
Ha, şimdi bu üçüyle başlayalım. Evet, bu üçü aslında birlikte gerçekten doğru buldunuz. Bunlar yeni doğan dönemine ait problemlerimiz. Birincisi kundaklama. Aslında şu da var tabii. Hiçbir hurafe durduk yere çıkmaz. Bir ihtiyaca binaen çıkmış, daha sonra yanlışa yönelmiş şeyler genellikle. Çocuklar malumunuz özellikle yeni doğduğu dönemde çok fazla istemli istemsiz kas hareketlerine maruz kalırlar. Bunlar da zaten güç bela uyutmuşsunuzdur. Ancak uykuya dalmıştır. Çok basit bir el hareketiyle, kol hareketiyle uykudan uyanırlar. Bu hareketleri bir miktar kısıtlayabilmek belki uykunun sıhhat ve selamet açısından faydalıdır.
Evet.
Onun dışında belki soğuk iklimden ısınma ihtiyacıyla ortaya çıktı bunlar. Basit bir şekilde çocuğun kolunun bacağının bir tülbent gibi bir şeyle, ama yani böyle bir kalın sıkı tutacak bandaj gibi bir malzemeden bahsetmiyoruz. Çok hafif bir şekilde sarılması bu manada faydalı olabilir. Çocuğun el kol hareketlerinin bir kısmını en azından kısıtlayarak uykunun devamlılığını sağlar. Ama bu kundak yapmayınız ısrarı hekimlerin şuradan kaynaklanmış. Bazı yörelerde bu kundak çocuğu adeta alçıya alır gibi yapılıyor.
Evet.
Çok sıkı vaziyette ama bildiğiniz gibi değil Tamer Bey. Yani sımsıkı sarılıyor çocuk. Böyle olunca üst tarafta belki çok problem olmuyor ama alt tarafta bacakların normal yetişkinde normal bir postürde diyelim ki iki ayak arasında bir karış kadar bir boşluk vardır. Bu bebeklerde de yaklaşık bu kadar, belki daha fazladır orantısal olarak. Bunu içten içe ayakları birbirine yapıştıracak kadar sımsıkı sıkarsanız manivela etkisiyle bacağı normalde iki kemik grubunun birbiriyle yaptığı eklemleşme, sonra bunları da kalçayla yaptığı eklemleşmeyle oluşur. Bacağı tek parça olarak düşünün, manivela gibi. Eğer uç tarafı içe bastırırsanız giriş tarafı da dışa doğru çıkacaktır.
Evet.
Bu da kalça çıkığına zemin hazırlar. Maalesef bazı yerlerde daha faydalı olacağı ümit edilerek böyle gaddarca kundaklar yapılıyor imiş. Ben çok az bir kısmına şahit oldum. Bu da kalça çıkığına zemin hazırlıyor. Bu manada buysa kastettiğiniz kundak yasak. Kesinlikle sağlıklı değil.
Nefes almasına falan bir sıkıntısı
yok,
oluyor mu
hocam? Yok, kundak da kuraldır. Boyundan yukarıyı sarmazlar zaten. Akciğerlerle ilgili hani göğüsü o kadar sıkması ise mümkün değil. Ancak alçı gibi malzeme lazım. Ya kimsenin aklına gelmez inşallah böyle bir şey de yapmak ama kundakta mesele budur. Yani çok hafif yapılması kaydıyla çocuk daha uzun ve rahat uyuyacaksa evet kısmen faydalı olabilir. İkincisi altın suyu meselesi. Aslında bunun daha basit bir formu da sarı tülbent mevzudur. Çocuklarda yeni doğan döneminde malumunuz sarılık olur. Yeni doğan sarılığı.
Evet.
Bunu çok söyledik programlarımızda. Hani tek cümle söylemiş olalım. Çocuk, yeni doğan çocuk, yetişkin, yaşlılıkta gözüken hepatit hastalığına işaret eden sarılık hastalığıyla bunun bir alakası yoktur. Yeni doğan sarılığı kendiliğinden geçen yeni doğan dönemine özgü bir hastalıktır. Nadiren çok yükselirse eğer beyne zarar verip özürlü bir çocuk çıkarmaya neden olabilir. Hayati önemi haiz bir hastalıktır ama kısmı azamı selim seyirlidir diyebiliriz. Bu sarılıkla nasıl başa çıkılabilir? Sarılığın tedavisi ışık tedavisidir, fototerapidir. Hatta bunun da bulunması yaklaşık 150-200 dolar. İngiltere'de bir hastanede çocuklar, kitabın yazdığı ne kadar doğru bilmiyorum, İşte yatakları değiştirilirken cam kenarında unutulan çocuklardan bahsediliyor. Hani bizim köy evlerinde vardır ya, cam durur da geniş bir çerçeve şeyi vardır işte. Çocuklar öyle dizmişler, sonra bakmışlar ki bir müddet böyle ışığa maruz kalmış çocukların sarılıkları düzeliyor. Buradan ilham alarak iş yürümüş bir nevi floresan ışığı gibi bir ışığın altında işte şiddetine ve çocuğun yaşına göre değişen sürelerle ışık tedavisi alması gerekir. Bunun bulunmadığı yerlerde işte altın suyuna bastırma gibi yöntemler var. Kesinlikle fayda etmesi söz konusu değildir. Muhtemeldir zarar vermiyordur ama suya ne kadar bastırıyorlar, suya ne koyuyorlar ben de bilmiyorum. Böyle bir hurafe de vardır. Şimdi en önemli, yani bu hurafeler nereden aklımıza geldi buraya koyalım diye, tuza basma meselesidir. Yani külliyen zarar ziyan bir şeydir. Akla mantığa da uyumaz. Çocuğa resmen şeydir, işkence
yani metodudur. Yöntem olarak nasıl tuza basmak?
Şimdi
nasıl?
Önce şunu söyleyeyim. Bir kere yola çıkışı saçma sapan, aptalca çocuğun teri ilerleyen yaşlarda kokmasın diye yapılır. He. Hiçbir tıbbi zaten değil de örfi olarak da bir fayda temin etmez. Hadi diğeri altın suyuna batırıyor ama sarılık diye bir hastalık var, tedavi etmeye çalışıyor. Bu son derece yani düşüncesizce bir şey. Çocuğun teri kokmayacağı iddiasıyla tuza bastırma. Ne zararı var? Şu zararı var. Tuzla bildiğiniz tuzu yayıyorlar. İşte çocuk üzerine yatırılıyor. Yöreden yöreye fark ediyor. Kimisi üzerinde yuvarlıyor. Kimisi tamamen üstüne başına tuz döküyor. Deri özellikle yeni doğanlarda çok ciddi geçirgendir. Çok ciddi geçirgendir. Yani dışarıya koyduğunuz şey içeriye emer epeyce. Biz yetişkinlerde böyle bir şey yoktur. Deri yoluyla emdiğimiz, attığımız şeyler çok sınırlıdır bize. Evet. Çocuklarda çok sınırlıdır. Çocukların tuz dengesi en hassas şeyleridir. Şeker önemlidir ama tuzları daha da önemlidir. Sodyum klor dediğimiz şey sofra tuzunun formülüdür. Bunun normalde kanda bulunduğu değerler 135-145 aralığıdır. Bu biraz aşağı biraz yukarı yetişkinde çıkar. Çok da önemsemeyiz. İşte biraz tuzlu ayran iç ya da tuzsuz ye. Evet. Bir idrar sökücü kullanalım gibi tedaviler vardır. Çok yükseğe çok alçak gitse de yetişkinde çok büyük bir hasar vermez. Yeri gelir öldürücü de olur doğru ama sıklığa baktığınızda çok önemli bir sağlık problemi değildir. Ama bir yeni doğan bebekte sodyumdaki küçücük oynamalar bile ani oluyorsa eğer beyin kanaması yapar. Havale geçirtir ve bu emin olun afaki bir şey değil. 10 çocuğa yapsanız birinde ikisinde kesin çıkar. Çok şükür eski şiddette yapmıyorlar. Anadolu'da hala yapılan yerler var ama eski şiddette yapmıyorlar. Ben görmedim ama benim hocam epeyce gördüğünden bahsetmişti. Güneydoğu'da falan da doktorluk yapmış. İşte mecbur hizmet, askerlik vesaire nedeniyle 3-4 yerden bahseder. Tuza basma maalesef yaygın bir adettir. Dediğim gibi diğer hurafelere bir parça sempatik bakabiliyoruz. Elde imkan yok, doktora gidilemiyor, ilaca ulaşılamıyor. Vatandaş bir şey yapmak istiyor ama bunun hiçbir tutar tarafı yok. Çocuğun yani zaten kokuyor da ayrıca kokmaması mümkün değil. Velev ki kokmayacak olsa. Bunun için 100 çocuktan birini öldürüyorsunuz. Evet. Ölümle sonuçlanıyor yani, maalesef. Bu tuz mevzu çok çok mühimdir. Ya buna hurafede cinayet demek lazım esasında.
Evet hocam, sıkıntılı bir durum. Hocam göbeğine kuşak sarma.
Ha, bu da ayrı bir şey.
Fıtığa parmak basma.
Parma basma. Şöyle diyeyim, bunların ikisini de ayırmak lazım. Birincisi gene gereksiz ama zararsız uygulamalardan biridir. Çocuklar zaten bize göre tonusu zayıf canlılardır. Tonus şu demektir. Ben normalde ayakta dimdik dursam, hatta sağ kolumu da 90 derece havaya kaldırsam, vücudum yer çekimine göre bir iş yapar. Sağ kolum işte daha fazla bir iş yapar. O durabilme yeteneğidir tonus. Yani hoş bir tabir değil ama ölü bir insanı düşündünüz, hiç gördünüz mü bilmiyorum. Tamamen gevşektir. Yani kolu kaldırdığında bir kaldırma, direnç söz konusu, anında yere düşer, size bağlıdır. Şey, evet. Bu tonus demektir. Çocuklarda da bu tonus biraz zayıftır. Bu yüzden bir yeni doğanın başını tutamaz mesela. Baş tutması beklenemez. Eğer dikkat tutmazsanız sağa sola kaykılır ama belli bir açıyla kaykılır. Çok bir zarar görmez. Fakat sadece kalça veya bacaktan tutup kaldırmaya kalkarsanız öne kapaklanabildiği gibi arkaya da kapaklanabilir. Doğru. Rahatlıkla. Doğru. Buna ait ben bir zarar görmedim. Böyle bir travma da görmedim, yaşamadım. Çok olabileceğini de düşünmüyorum ama alınan tedbirin tıbbi bir zararı yok. Kuşağı güzelce sarıyorlar, çok sıkmayacak bir şekilde. Çocuk böylece omurgası daha stabil hale gelmiş oluyor. Ne faydası var? Varsa hiçbir faydası yok. Bir parça sabit tutmaya yarar. Bu şekilde 3 yaşında bir çocuk bile 2 aylık kardeşini kucağında taşıyabilir. Sağa sola kaykılmadan gitmeye yarar. Çok sıkmıyorsanız ve belli aralarla açıp çocuğu havalandırıyorsanız faydasız da olsa en azından tuza basmak gibi tüylerimizi diken diken öden bir hurafe değildir.
Hocam bu arada aklıma geldi. Yani o kafasını tutamama hadisesi esnasında yani tutan kişi
destekli tutmalı.
Yani biraz orada kaçırırsa bir sıkıntıya maruz
kalabilir mi? Yok hayır
yani
o kadarlık çocuğu dikkatli bir şekilde kucağınıza aldınız. Bir elinizde kalçasından belinizden kavradınız, öbür elle baştan tutuyordunuz. O an eliniz kaydı, kafa geri gider sadece ama şöyle kıyaslayalım. Araç içi trafik kazalarında en önemli sıkıntılardan biri emniyet kemeri takmamak. Evet. Taktığınızda da maalesef bir sıkıntı vardır. Gövdeyi çok iyi sabitlediğinizde eğer anlamsız çok yüksek süratle gidiyorsanız 150-160 gibi ve ani çıkmış bir araç ya da engele karşı şiddetle çarpmışsanız omurga sabit ne oynayacak? Baş oynuyor. Boş oynayacak. Splash travma deniyor buna. Kırbaç hareketi gibi kafa ileri geri bir sallanıyor ki Allah korusun anında ölümcül bir şey bu. Ha buradan hareket emniyet kemeri zararlıdır. asla böyle bir şey çıkmaz. Aynı anda üç sebepten ölecekken bir sebepten ölür. Yani en azından bu faydası
ona, var. Ona biraz daha engellemek adına kafa başlıkları mutlaka
kullanılmalı.
Standart yaptılar zaten.
Ha, yani o kafayı sabitlemek esastır. Çocuklarda böyle. Şimdi 150 ile giden araç kaza yaparsa tabii ki bu oluyor. Ama çocuk elden yukarı kaçla kaldırılabilir?
Doğru,
sürat yavaş olduğu için öyle küçücük bir kafanın sağa sola kaykılması ile omuriliğe zarar vermeniz küçük bebekte bile mümkün değildir.
Evet.
Şu vardır mesela, bize çocuk istismarı diye bir konu var maalesef. Hani toplumumuzda maalesef görüyoruz, bu aralar eskiden hiç görülmeyen şeylerdi. Çocuğa bilerek zarar verme, psikopatça davranışlar. Biri de budur. Çocuğu eliyle kucaklıyor, sadece hızlıca ileri geri sarsıyor. Veya sadece kafayı tutup sarsıyor. Dışarıdan baktığınızda hiç iz bırakmayan bir cinayet metodu maalesef bu. Bizde yetişkinlerde kafatası sımsıkıdır. Taş gibi bir kafatası neticede. Beyin de neredeyse bunun tamamını doldurur. Hareket edebileceği yer belki, bunu tahmini söylüyorum, rakamı bilmiyorum, sağ sola belki bir santim bile değildir.
Evet.
Ama çocuklarda bu rakam daha fazladır. Küçücük bir beyin ikişer santim sağ sola oynar. Bu da kafatasıyla o dramaterle kafa arasındaki köprü venlerde yırtılmaya neden olur. Bir çocuğun kafasını hızlıca tutup sallayarak Allah korusun bir beyin kanaması meydana getirir. Yetişkinde bu olamaz kolay kolay.
Evet.
Olmaz demeyelim ama risk binlerce kat fazladır arada. Çocukta bahsedilen konu bu. Yani kafa çok hızlı sallanırsa zarar görür ama elden kaydı düştü, işte abisi ablası yaramazlık edip alıp böyle bir zarar veremezsiniz. Olmaz yani.
Yani Allah korusun hocam, bu tür ölümlerde bile belli oluyor herhalde bildiğim kadarıyla.
Otopside nadiren belli olur. Belli olmayabilir maalesef. Çok sevimsiz bir konudur yani.
Öyle, peki.
İkinci konu, fıtığa para koyma meselesi. Bu kastedilen genellikle göbek fıtığıdır. Kasık fıtığına yapıldığını hiç duymadım bugüne kadar. Şimdi çocuklarda kaba bir tarif edeyim. Tam doğru bir anatomi böyle anlatılmamalı ama işte bir göğüs boşluğu, bir karın boşluğunuz var. Karın boşluğu da periton denen bir kılıfla örtülüdür. Bu peritonu eski para keseleri gibi değerlendirin. Birçok organ bunun içinde yer alır. Özellikle bağırsaklar döner döner durur bunun içerisinde. Bunun yüzeyindeki bir zayıflık yüzünden oradan çıkan bir bağırsak ansı diyoruz. Bir bağırsak parçacığının göbek deliğinden de yukarıya doğru çıkmasıdır. Bu bazen yaklaşık işte bir santime bir santimlik bir çıkıklığa neden olurken bazen çok daha iri fıtıklar görürüz. Deliğin çapıyla orantılı olarak. Şimdi bu çıkan kısım ameliyat edilmesi gerekir. 2 yaş civarı, bu çocuk cerrahisinin konusu, direkt benim bildiğimde bir konu değil. Yaş, çap, İçerideki organ durumu, çocuğun eşlik eden hastalığı gibi sebeplerle ameliyat yaşı genelde 2 yaş olarak söyleniyor ama önerke alınır, bu kesin bir bilgi değildir. Çıkan kısım bazen kendi etrafımda dönerek büyümlenir. Belki bütün çocuk cerrahisinin en basit ameliyatı olan göbek fıtığı ameliyatından Allah korusun ciddi bir ölüm ihtimali olan işte boğulmuş fıtık ameliyatına gider iş. Buna engel olmak için eskiden ya bu fıtıkları parmağımızla geri ittirelim. Evet, ittirince geri girer, redükte olur bunlar.
Hı hı.
Etmişken de üzerini bağlayalım. Bağlamak yetmiyor. Oraya bir de o deliğin çapından geniş bir para koyarsınız. Parayı bantlarsınız, üzerinden de kuşak geçirirsiniz bunun. Mantık çok mantıklıdır, bir şey dediğimiz yok da.
Yani, evet.
Buna ait medikal aletler de var, tıbbi cihazlar da var. Ama hani çocuk cerrahisinde böyle bir kullanım var mı, hiç duymadım bugüne kadar. Falanca özellikle hastada kullanılır diyebilir. Mesela çocuğun birçok hastalığı vardır, ameliyat edilmesine mani bir durumu vardır. Fıtığı da çok büyüktür. Buna özel üretilmiş aparatlar kullanılabilir.
Evet.
Paraya niye kullanmayın diyoruz. Bunlar genelde konduğu zaman bant vesaire yapıştırıldığında bir sonraki banyoya kadar durur. 3 gün,
doğru.
4 gün, 5 gün bazen.
Terler.
Sonra para kayar kenara doğru. O fıtık olacak ans gene yukarı çıktığında çok daha dar ve sıkı bir delikte boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Ha, bu anlattığım fizik prensiplerle deseniz ki 100 binde 1 mi olur onu bilmiyorum. Evet, nadir görülen bir şey ama tıbbi olarak hiçbir faydası yok. Bir ihtimal çocuğunuz bu yüzden ölebilir.
Allah,
o yüzden bu paraya da yapıştırmanın hiçbir manası yoktur.
Sevimsiz şeyler sonuç.
Sevimsiz, gereksiz ve sevimsiz.
Gereksiz. Peki hocam. Hocam burada gazete kağıdı koyma diye bir şey, ibare daha var. Bunu ben ilk defa duyuyorum.
Bu çok meşhurdur. Anadolu'da çok yaparlar. Ben Erzurum'da mecbur hizmet yaptım. Orada standarttır. Her öksüren çocuğun sırtında gelir. İşte soyacaksınız, muayene edeceksiniz. Bir bildiğiniz o kocaman gazete sayfasını olduğu kadar katlayarak koyarlar. Hatta biz espri yapardık. Teyzeciğim, spor sayfası koymuşsun. Yanlışla o yüzden fayda etmemiş seninki diye.
Güzel.
Hiçbir altyapı bulamadım. Çok düşündüm konuyla ilgili. Hani biraz daha sıcak tutmak için belki faydalı olabilir.
Sıcak tutar,
zayıf
evet.
ihtimal. Bir de şey yapılabiliyor bazen. Biz de mesela kas ağrılarında kullandığımız jeller vardır. Sürdüğünüzde kası gevşetir rahatlıkla. Bazı çok tıbbi uygulama değil bunlar yalnız. Böyle bir doktor tavsiyesi gibi anlaşılmasın kesinlikle. Nefes açmaya yarayan bir takım buharlaşan merhemler vardır piyasada. Hı-hı. Yetişkinde kullanılır, fayda da eder ama çocukta kullanımına çok fazla bir bilgi yok. Onu göğüs bölgesine sürerler. O nane esanslıdır, okaliptusludur. Vücut ısısıyla buharlaşır, çocuğun burnunu açar. Bu manada işe yarar ama alerjik reaksiyonları vesaire tetikleyebilir. O yüzden kesinlikle hani bir doktor bey çıktı bize böyle öyle bir şey yok. Böyle bir şey tavsiye etmiyoruz kesinlikle. Bu tip kremler sürüldüğünde belki bunların etkinliğini arttırmak için konur. Bir de Anadolu'da günlük falan derler. Böyle değişik merhemler, yakılar kullanılır. Belki onların etkisini arttırmak için kullanılıyor diye düşünüyorum ama hiçbir mantıklı açıklama bulamadım. Mesela özellikle buraya yazmadık. Yine Erzurum civarında çoktur. Ve çok ağlama şikayetiyle gelmiş 10 çocuktan en az 2-3'üne ailede tanı kormuştur. Bu çocuğun göbeği düştü sanırım hocam diye gelirler. Bu göbek nereye düşer, nasıl düşer, tıbbi hangi hastalıkla ilişkisi vardır? Emin olun birkaç yıl kaldım ben orada. Hiçbir şeye benzetemedim. Sorduklarım da bulamadı. Göbek düşmesine ait bir bilgi bulamadık bugüne kadar. O belki de onun tedavisidir bilmiyorum.
Evet hocam. Hocam yani söylediğiniz değerli şeyler bu arada. Son bir şey daha soralım. Bu da aslında önemli. Kulağa anne sütü damlatmak.
Bir de göze vardır.
Göze.
Yani burna burna da damlatılır.
Ben duydum yani neresi ağrıyorsa oraya süt damlatın diye duyduğum da var hocam.
Ya şöyle aslında biz bu işi biraz da biz destekliyoruz belki de. Anne sütü büyük mucizedir. Biz evet. çocuk hekimleri olarak hiç tartışmayacağımız iş anne sütüdür. Anne sütü verelim mi şunu mu yapalım sorusu bizde zaten gerisi dinlenmeye gerek yoktur. Anne sütü hiçbir şeyi kıyaslayamazsınız. Her ilacın yerine anne sütünün bir şekilde idamesi mümkündür. Geçen gazetede magazin haberiydi. Sağlık haberi değil bu tabii ama kanserli bir vatandaş anne sütü içmek istiyor. İşte aman anneler bana da sütünüzden sağın gönderin diye kampanya başlatmış falan. İş bu raddeye geldi emin olun. Ben bunu çok haksız bulmuyorum. Yani bu üzerinde çalışılabilir bir konu. Evet. Anne sütü yetişkin hastalıklarında da kullanılabilir kanaatindeyim. Çünkü içeriğiyle ilgili her yeni geçen gün yeni bir mucize. Falanca madde bu da anne sütünde varmış. Dönüyor.
Hocam, süt kardeşliği konu olmasın sorusu?
O konuda araştırılabilir ama sanıyorum fıkhi olarak 2 yaştan küçük çocukta süt kardeşliği oluyor. Şimdi burada anne sütünün içeriğinde çok miktarda gerçekten mucizevi madde var.
Evet.
Mesela çocuklara aşı yapıyoruz. Aşıyla verdiğimiz mikrop buna karşı oluşan antikor diye bir madde var. Anne sütünde bu antikorun kendi var. Birçok mama markasının üzerinde yazar işte omega 3, omega 6'dan zengin, DHA'lı, işte uzun zincirli yağ asitleri var. İşte şu an tek tek aklıma gelmiyor. Onlarca madde sayılır. Bizde bu var. Bizde bu varın anlamı şu. Aslında bizde de var. Anne sütüne biraz daha benzedik. İşte oligosakkaritlerimizi arttırdık. Bifidus faktörü koyduk. Bunların hepsi ciddi mikroptan koruyucu maddeler. Evet. Ciddi bağışıklık güçlendirici maddeler. İşte taurin bilmem ne nöromodülatörler var. Büyüme faktörleri var. Sahiden hani elde çok bulunan bir madde olsa maalesef inşallah böyle bir şey olmasın ama hani ticari meta haline gelebilecek kadar zengin solüsyonlar bunlar. Hmm. Çok çok koruyucu madde. Bunları sadece sanıyorum hani ilaç formatına getirilemedi de bu şekilde duruyor. Veya evet. hani ticari madde olmasın diye böyle yapılmadı.
Mümkün.
Yoksa mantığa uzak değil aslında bu uygulamalar. İçinde çok muhteşem maddeler var. Buradan hesapla gözünde çapak olan bir yeni doğanı gözünü neyle silelim? Gerçekten anne sütünün içindeki salgısal IgA denen maddenin buna faydalı gelmesi çok muhtemel. Birçok makrofaj vesaire var. Hani tıp kitaplarında anne sütüyle göz temizliği diye bir şey yok.
Evet.
Ama benim mantığıma çok yatıyor onu söyleyeyim. Hani hekim olarak mı söyledik bu konu böyle muğlak kalsın ama gerçekten gözdeki çapağı temizlemek için anne sütü kullanılır mı? Benim aklıma yatıyor. Evet. Yapılmış bir çalışmadan bahsedemeyeceğim ama böyle. Kulakta bahsederseniz işin doğrusu aklıma hiç yatmıyor benim orada. Çünkü enfekte olan dokuyla temas söz konusu değil orada. İkinci olarak da anne sütü neticede sağlıklı laktoz şekeri içeriyor ama içeriyor. Bu şeker
hocam,
bakteriyi de besler.
Siz öyle diyorsunuz ama ağlayan çocuk kulağına damlatıyorlar sütü. Çocuk susuyor.
Vallahi dediğim gibi göz konusunda birazcık yani pazarlık
payı bırak. Ben şahidim hocam bunu.
Ya o biraz yapan adamın itikadıyla da alakalıdır Tamer hocam. Ben söyleyeyim. Düzeleceği ümidi yapılıp işte dua ediyordur. Onun gücüdür diyeyim ben size. Mesela buruna da damlatırlar. Bunun evet. hiç akla mantığa uyar tarafı yoktur. Onu söyleyeyim. Dediğim gibi şekerli olduğu için iyice yapışkan özellik gösterir. Burundaki sümüğü bırakın çıkarmayı iyice tıkarsınız. Çocuğun burnunu zarar da verirsiniz. Ha, ama hani bu bir yana anne sütünü nereye damlatırsanız damlatın. Tahmin etmiyorum zarar verebileceğini hiç. Şu mekanizmayla zarar vereceğim diye bir şey duymadım.
Evet.
Gözde faydalı olacağı kanaatindeyim ama bunu bilgi olarak arz edemem kimseye. Yani kitaba dayanan bir bilgi değildir. Ama kulak ve burun konusunda çok destekleyici konuşamayacağım. Özellikle mesela açık yaralara falan damlatmamakta fayda var. Çünkü dediğim gibi o kadar kaliteli bir madde ki mikrobu da besler haberiniz olsun.
Evet, o da ayrı bir risk.
Tabii.
Hocam hurafelerle ilgili konuştuk. Onları kısmen bitirdik diyelim. Bitmez ama bitmez. Kısmen
biz ulaşabildiklerimizi böyle
en sık olanlarını söylemiş olduk.
Daha önemlisi Tamer Hocam, bunlar tabii klasik Anadolu hurafeleridir. Açıkçası gördüğünüz gibi bir ikisini tuzlamayı falan saymazsanız çok zararlı bir şey yoktur içlerinde esasında. Bir de modern hurafeler var, onlara hiç girmedik. Onlar fecaat, onlara hiç girmeyelim, onu ayrı bir konuda evet. Ele alırız.
Hocam bir soru var. 15 yaş erkek çocuk dizinde şişlik var. Bu bir anlama gelir mi?
Evet, bu bir anlama gelir. Bu önemli bir anlama gelir. Sık görülen bir hastalıktır bu. Hastalığın adı Osgood-Schlatter tarif ediliyor anladığım kadarıyla. Şöyle tarif edeyim. Hani dizinize elinizi koyun, diz kapağı kemiğinizi hepiniz bulursunuz.
Evet.
Oradan az aşağı indiğinizde tibia denen kaval kemiği dediğiniz büyük kemiğin en uç kısmında tüberosus tibia denen bir nokta vardır. Burası büyük kasların yapışma alanıdır. Hani şöyle tarif edeyim. Büyük kas ani bir hareketle gerildiğinde orayı çekerek bir parça kemiği koparır. Olayın özü budur. 15 yaş erkek olması zaten çok direkt isabet ediyor, işaret ediyor. Ergenlik çağında erkek çocuklarda sık görülür. Muhtemelen çok fazla hoplayıp zıplamaya bağlıdır. Erken tanı koymak önemlidir. Aile zaten şişlik görünce endişe eder. Hekime hemen başvurur. Hekim arkadaşları bunu genellikle çok kolay tanırlar. Basit bir iki önlü grafi çekilir. Bunun ayrık olduğu gösterilir. Daha sonra sıkı bir bandaj uygulanır. Tam süresini bilmiyorum. Esas olarak ortopedinin konusu bizim değil. Bu daha sonra oraya yapışır tabiri caizse. Bir müddet sonra şikayetler yatışır.
Ağrı yapar mı hocam?
Düz dururken ağrı yapmaz ama özellikle diz üstü oturulduğunda, bağdaş kurulduğunda, yani fleksiyon dediğimiz o bükme hareketinde şiddetli ağrı yapar. Bir de oradaki sanıyorum oradaki basınç dengesini de bozuyor. Oranın dinamiğini de zarar veriyor. Mesela rutubetli havalarda, nemli havalarda ağrısızı artar bunlarda da. Bu tedavi yapılmazsa ne olur? Ömür boyu orada bir şişlikte yaşar şahıs. Uzun süreli işte fleksiyon hareketlerinde bükerek diz üstü oturmada ciddi ağrı sebebidir. Başka bir sıkıntı olmaz.
Sonra tedavi
şey yapılmıyor. Yani bu kemiklerin gelişim dönemi boyunca bandaj uygulanmasıyla yetişkin çağda çok ağır, aşırı ağrı acı verirse ameliyatta alıyorlar o parçayı bildiğim kadarıyla.
Evet.
Ama bunu şeyle karıştırmamak lazım. Mesela bir diz ekleminin şişmesi, artrit vesaire gibi değildir bu. Onda mesela o diz kapağı kemiğinin sağında solunda şişmeler, balon gibi şişler. Artrittir çok önemlidir. Yani çok basit geçici tenosinofitler, geçici artritler de bu gruba girer. Ciddi romatizmal artritler de bu gruba girer. Ama Allah korusun kanser de böyle başlayabilir.
Allah muhafaza. Hocam ciğer filmi zararlı mıdır diye bir soru var. Bunu biraz daha genişletsek yani.
Her film zararlı mıdır?
Yani çocuklarda mı diye sorsak bunu. Ve çocuklarda bu BT ya da MR tarzı şeylerde sıkıntısı var mıdır diye.
Şimdi şöyle esasında tabii çocuklarda diyoruz. Çocuklar ve çocuklarla ilgili durumlar. İkinci durumda hamilelik zaten ilgilendiren.
Evet.
Yetişkinlerde bildiğim kadarıyla böyle bir konu gündeme gelmiyor zaten.
Evet.
Çocuklar gelişme çağındaki organizmalar olduğu için, hücreler sürekli yenilendiği için, sürekli çoğaldığı için, organizasyon becerileri kazandığı için bunlardaki zararlar ileri vadede kromozom kırıkları, kansere kadar giden durumlar olur.
Evet.
Özellikle radyasyona maruz kalmak. Bu konu çok konuşmaya bile gerek yok belki. İşte atom bombasının Hiroşima ve Nagasaki'deki etkileri, Çernobil'deki durum belli.
Doğru.
Radyasyon görürseniz kanser olursunuz. Budur. Ama ne kadar radyasyon güvenlidir de çok net konuşmak mümkün değil. Bu yüzden çok temkinli davranılıyor. Bir kere dinleyenlerimiz rahat olsun. Yani hekim bu film zarar vermez dediyse emin olun o filmin 10 katı bile zarar vermiyor aslında. Biz çok çok düşük düzeyleri dikkate alarak konuşuyoruz. İkiye ayıralım. Çocuklar için söyleyelim. Bir doz film çektirmek. Yani filmi çektiğiniz size bir kare, siyah bir naylon parçası verdiler.
Evet.
Ya da bir CD verdiler. Bu tek film demektir. Hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Hiçbir zararı olmaz. Bir tomografi çektiğinizde kabaca şunu anlayabilirsiniz. Tomografi hani üzerinde pencere pencere şeyler var.
Evet,
işte
evet.
4'e 6 gibi düşünün. Hı hı. Kabaca her kareyi bir film radyasyonu gibi söyleyebiliriz. Rakamları ben de bilmem ezbere. Ama bir tomografi bir akciğer grafisinden çok çok çok daha zararlıdır. Ama bir tomografiden bir insan kanser, o asla böyle bir şey söz konusu değildir. Fakat gebelikte maalesef şiddetli karın ağrısı ve kusma. Tamamen gebeliğe bağlı olabilir, apandisit de olabilir.
Evet.
Apandisit tanısı en garanti tomografiyle konur. Tomografi yüksek doz radyasyon. Yani insanlık çağı düşünün. 5 çocuk doğurmuş bir hanımefendi en az işte ömrünün 45-50 ayını, ömrünün 4 yılını gebe olarak geçirdi. İnsan ömrüne vurduğunuzda kabaca bir sayın eş, dost, akraba 10 kişiden bir apandisit ameliyatı oluyor.
Muhtemel.
O zaman 10 gebelikten birinde de bu olur mantıken böyle
doğru
düşünürsek. Çok sevimsiz bir durum. Bir taraftan patlarsa ölümcül olabilecek apandisit. Var mı yok mu hekimin emin olması mümkün değil. Muayene edemiyor. Ortada 7-8 aylık bir bebek söz konusu.
Evet.
Koskoca bir kitle. Çok kolay bir tomografi çekiverelim. Çekemiyorsun, çok radyasyon var. Gebelikte de düz film çekilebilir. akciğer grafisi çekilebilir. Ekstremite grafileri, kol bacak filmleri çekilir. Hele ki kol bacak filmleri gibi durumlarda çelik yelek giydirilerek çok rahat korunma da sağlanır.
Evet.
Ha, tomografi gene de çekilmiyor bildiğim kadarıyla. Bir de sintigrafi vardır. Tomografide X ışınları, radyografide X ışınları, sintigrafide gamma ışınları var. Bunların teknik ayrıntıdır. Ulaşılabilirliği ve saçılma olanları ve kromozom kırığı yapma ihtimalleri farklıdır. O yüzden sintigrafi mesela çok çok daha bizi irrite eder. Mesela bilmiyorum yakınlarınızda başınıza geldi mi? Eğer bir kişi sintigrafi çektirmişse, falanca doz radyoaktif madde almışsa denir ki 24 saat ya da 48 saat herhangi bir şekilde 16 yaşından küçük çocukla temas edilmeyecek. Sen evde oturacaksın, çocuklar bu eve gelmeyecek. Ya da çocuklara da sen
gebe hanımlar için diye gebelik söylendiğini için duydum hocam ama.
Çok emin değilim. Mantıken evet öyle olmalı ama çok fikrim yok.
Evet.
Ama 16 yaşından küçük çocuklarla sintigrafide hiç temas edilemiyor. Hı hı. Tomografide böyle bir şey yok. Çekip çıkıyorsunuz dışarı. Aman bir şey iyi ayıralım. MR ve ultrasonun bu konuyla hiç ilgisi yoktur. MR'da büyükçe bir mıknatısın oluşturduğu elektrik dalgaları söz konusudur. Ultrasonda ses dalgaları söz konusudur. Bu yüzden MR ve ultrasonografide yeni doğan bebek, büyük, küçük, gebe her kişi yapılabilir. Hiçbir evet. mahsuru yoktur onlarda.
Evet.
O yüzden şunu söylemeyi ihmal ettik. Ciğer filmi çektiğiniz, akciğer filminden bahsediyor. Karaciğerin filmi olmaz genellikle. Çektiğiniz zatürre tanısı koyacaksınız. Şimdi bu önemli bir durum. Hele yeni doğanda aileler en çok ya yeni doğan bebek, ilk günlük bebek buna film çekiyor. Zaten bunda fayda ediyor. 5 yaşındaki çocuğun akciğer filmi zatürre var mı yok mu anlamak için biz muayenede de anlarız.
Evet.
Velev ki tanıyı bir gün geç koysak, velev ki %100 kanıta dayalı olmayan bir tedavi versek bu içimizi çok acıtmaz. Ama bir günlük, iki günlük bir bebekte zatürreyi bir gün geç tanırsanız hasta kaybedilebilir.
Doğru.
Olabilir. O yüzden bu yaş grubunda zaten film çekmek kıymetlidir. Hı hı. Bir akciğer filmi, birkaç akciğer filminden hiçbir zarar gelmez. Lüzum ederse, endikasyon dahilinde ise tomografide çekinilmeden yapılmalıdır. Gebelik kuralları hariç.
Evet. Hocam ciltte beyazlıklar neden olur diye bir soru var. Neden olur?
Şimdi bu ciltteki beyazlıklar çokça konuşulan konulardandır. Çünkü bazıları bu sık görülür. Bazıları ölümcül olabilen şeylerdir. Nedir bunlar? Birincisi cildimizde normalde yerleşik bulunan mantarlar bazen bağışıklık sistemi yetersizliği durumlarında işgalci hale getirerek bir fungal enfeksiyon oluşturabilirler.
Evet.
Bunun herhangi bir tedavisi yoktur. Basit antifungal kremlerden fayda görülebilir. Görülmeyebilir. Cildini takip edeceği bir hastalıktır. İkinci olarak vitiligo isminde herkesçe bilinen ciddi bir cilt rahatsızlığı vardır. İşte Wood ışını denen bir ışında özel muayenesi vardır. 2 yaşın üzerinde tedavi edilir ama çok yüz güldüren bir şey değildir. Bir de burada sorulan sanıyorum sütlü kahve lekeleri vardır. Bizim evet. nörofibromatozis dediğimiz bir hastalıkta görülen ölümcül olabilen ciddi tümöral oluşumlarla giden bir hastalıktır ama beyaz leke sütlü kahve lekesi net ayrılır. Beyaz leke bildiğiniz gömlek beyazı, beyaz gömlek o beyazlıktır. Sütlü kahve lekesi de bildiğiniz sütlü kahve rengidir. Yani birbirine evet. cilt üzerinde ayırt etmek çok mümkün olmuyor ama çok alakasız iki şeydir. O beyaz lekeler en kötü ihtimal vitiligo olur. Evet belki düzelmeyip içinde estetik kozmetik problemler yapar ama asla hayatı tehdit etmez.
Doğru.
Ama bir nörofibromatozisin sütlü kahve lekesinden bahsediyorsanız ki bunun şeyi vardır. Ergenlikten önce sonra işte 6 santimden büyük bir adet 5 tane daha küçük vesaire artmasına azalmasına bakılıyor. Tam ezbere ben de sayamam onları. Nörofibromatozis tanı kriterleri vardır. Adı üstünde nörofibrom denen ciddi beyin tümörleri, sinir tümörleri yapan bir hastalıktır bu. Bunu ayırt etmek açısından mantıklıdır. Anlamlıdır bu soru. Ciltteki beyazlıklar işte dediğim gibi basit mantar enfeksiyonları, pigmente hastalıklar. Çok nadiren bazı metabolik doğuştan hastalıklarda da böyle melanin pigment yetersizlikleri olabiliyor. Albinizm de olabiliyor ama bunlar hayatı tehdit etmiyor dediğim gibi. Ayırt edilmesi gereken şey sütlü kahve lekeleridir.
Hocam tırnak batması tedavisi var mıdır diye soruyorlar. Yani
Vardır.
Tırnak batar mı hocam?
Ya işte batmaz da maalesef battığı zannedilir. Şimdi yetişkinde tırnak batması kabaca tırnak tamamen üç tarafı sabit bir doku uca doğru uzaması beklenir.
Evet, evet.
Bunun bazı genetik sebepler, ayak deformiteleri, ayak yapıları, kişisel özellikler vesaire nedeniyle hani tabiri caizse şöyle tarif edeyim. Sürekli öne doğru büyümesi gerekirken sağ ya da sola doğru da büyümesi gibi düşünün. Büyürse ne olur? Oradaki et üzerine saplanır. Burada bir enfeksiyon geliştirir. Mikrop kapar. Ciddi ağrı acı yapar. Ödem yapar. İşte antibiyotikle bunu tedavi edersiniz. Antibiyotik krem sürersiniz. Apseyi boşaltırsınız ama buna engel olmak mümkün değil. Sonunda o yaklaşık olarak tırnağı nasıl tarif edersiniz? İşte alt tarafı düz, iki tarafa doğru açılı olarak gider. Üst tarafta yarım şeklinde birleşir. Bu kökü harap ederek ilerlemesine engel olunmaya çalışılır. Bizim sıkıntımız çocukların ayakları ve parmakları yetişkinler gibi değil. Biraz daha etli, biraz daha tombiktir tabiri caizse.
Evet.
Batıyormuş gibi gözükür genellikle. Ben bugüne kadar gerçek tırnak batması çocuklarda hiç görmedim. Hmm. Göreni de görmedim. Duymadım böyle bir şey. Ama günde bir hasta bize en azından bu çocuğun tırnağı batıyor mu diye sorar. Gerçekten batıyormuş gibi olur. Parlak canlı kırmızı bir renk olur ama bir manası yoktur. Endişe etmeye gerek yoktur yani bunda.
Evet. Hocam bir aylık bebeğin kakasında kan gelmesi neden olur? Normal midir?
Ha, çok önemli bir durumdur ve bu aralar bilmiyorum niyeyse çok çok karşılaştığımız bir durumdur. Şimdi bir aylık dediğine göre muhtemelen anne sütüyle beslenen bir besin alerjisi soruluyordur burada tahmin ediyorum ama 2-3 şeyi unutmamalı. Bağırsağın uç kısmında basit polip dediğimiz şeyler olup bunlar kanama yapabilir.
Evet.
Makatta çatlak olup bunlar kanama yapabilir. Hemen hemen sıfır ihtimal ama enfeksiyona maruz kalınır. Amipli dizanteri olunmuştur. İşte anne el temizle. Tabii biz İstanbul için konuştuk bunu. Anadolu'da belki hani kırsal alan daha kolay olabilir. Bu da yeteri kadar sanitasyon hijyenine dikkat edilmemiş içme suları vesaireden dolayı da çocuk bağırsak iltihabı olup mikrobik sebepten de kan gelir ama direkt böyle kanı gözle görüyorsanız en çok besin alerjilerinden endişe ederiz.
Evet.
Şimdi normalde bizim bağırsaklarımız çok iyi geçirgen maddelerdir. Yani iyi ölçer biçer, her şeyi şartlarına bağlı olarak alır. Öyle her gelen içeri geçemez. Boşluklar yoktur. Hücreler tight junction'ları birbirine sımsıkı yapışıktır. İyice sindirilir özün özü emilir ancak. Çocuklarda böyle değildir. Çok sindirilmeden, çok rafine edilmeden, çok üzerinde çalışılmadan büyük partiküller de bağırsaktan içeriye doğru geçer. Geçtiği zaman da böyle bir madde olmaması gerekiyor deyip vücut buraya karşı bir reaksiyon geliştirir. Bu maddeye karşı bir hassasiyet var. Niye var bilmiyoruz. Yapısal meseleler, bünyenin yaptığı şeyler, ailevi özellikler de var. En sık olarak Türkiye'de inek sütü alerjisi görüyoruz, yumurta alerjisi görüyoruz, et alerjisi görüyoruz, fındık fıstık alerjisi, deniz ürünleri alerjisi görüyoruz. Batı toplumunda daha çok işte kabuklu yemişlerden görülür, evet. Fındık fıstıktan dolayı görülür. Çocukta inek sütü alerjisi var, annesi de sütüm artsın diye bol bol süt içmiş, yoğurt yemiş. Bu sindirilememiş proteinlere vücut bir nevi yabancı düşman mikrop muamelesi yaparak öldürmeye kalkmış. Ama öldürdüğü hücre kendi bağırsak hücreleri olmuş bu sırada. Hmm. Bunun birkaç aşaması vardır. Besin proteinleri ile uyarılmış, indüklenmiş enteropati, bağırsak hastalığı, enterokolit, bağırsak iltihabı, proktokolit, en makatın ucuna yakın bağırsak kısmının iltihabı gibi. Evet. Bu hastalığın her hasta için bir not verebilirsiniz. 100'lerinden 98 şiddetinde, 100'lerinden 49 şiddeti. Uydurdum, böyle bir sınıflama yok ama bu kadar kişiden kişiye değişir. Hı. Çocuğun yaşı kaç, çocuğun bağırsak işte geçirgenliği ne kadar, alerjine duyarlılığı ne kadar, ne kadar alerji maddeye maruz kalmış, anne ne kadar yemiş, çocuğa da yedirmiş mi? Bunlara bağlı olarak çok geniş yelpazede bir klinik tablo ortaya çıkar. Bazen bu çocuk niye huysuzdursuz, gazı geçmedi, ya bu ne huysuz çocuk kalır mesele. Hmm. Ama bazen böyle bir aylıkken kakada kan görmeye başlanır. İlk yapılacak iş mutlaka bir hekim arkadaşımız değerlendirecek, eşlik eden bir hastalık var mı diye.
Evet.
Yoksa akla gelecek hastalıklar dediğim gibi ilk bir iki tane sebep vardır ama önce bence öncelikle besin alerjileri değerlendirip aile bu konuda güzel sorgulanmalıdır. Maalesef gerek kan testleri gerek cilt testlerinden yeteri kadar verimli sonuç alınamaz. En iyi tedavi metodu, en iyi tetkik metodu şüphelenilen şeyin kesilinip tekrar başlanmasıdır. Önce kesersiniz eliminasyon diyeti. Anne süt ve ürünlerinin zerresini tüketmez. Diyetten elimine edilmiştir. Çocuk bir anda düzelir. Arkasından tekrar verirsiniz provokasyon diyeti. Çocuk da bir anda kanama başlar. Eliminasyon provokasyon diyeti budur. Ama bu hani bu kadar basit algılanmamalı ama hekime ulaşılamıyor, tetkik edilemiyor durumlarında bir anne baba da bu testi evinde bu şekilde yapabilir rahatlıkla. Yani falanca çok yediğim günler çocuk daha huzursuz, kakası daha sümüksü, kakasında kan var. Ama onları diyetimden çıkardığımda çocuk çok daha huzurlu oluyor. Buna karşı alerji vardır. Evet, evet. Böyle tanı konmaz bakın. Yani hekim görecek, testle tanı koyacak ama böyle ciddi şüphelenilir ve biz bazen sırf bu hikayeyi dinleyip diyete başlayabiliyoruz. Hmm. Bazen sıkıntı şu oluyor. Uyguladığımız diyetlerle istediğimiz sonucu alamıyoruz. Ya diyeti uyguladık, süt diyeti olmadı. Hastanın yumurta akını alerjisi varmış. Annesi kurabiye yemiş. Kurabiyede yumurta akı varmış. Hmm. Onu da çözüyoruz. Kırmızı et diyoruz. Fındık fıstık diyoruz. Bir hastam vardı. Hiç çözemedik. Sonra bir gastroenteroloji hocasına refer ettik ki kolonoskopi yapasın bakasın. Bağırsak iç yüzeyinde bir kanama yapan bir sebep mi var diye. Gebeliklerden sonra bilmiyorum artık.
Çocuğa mı?
Tabii çocuğa kolonoskopi yapılabilir. Bazen işte annenin kayıplarına bağlı olarak kadın doğumcular vitamin preparatları başlıyorlar. Hmm. Meşhur kullanılan, en sık kullanılan benim duyduğum vitamin, işte bir marka var adını söylemeyelim. Bunun dış yüzeyindeki jelatin sığırdan elde ediliyormuş. Hastanın da sığır etine alerjisi var. Bir tane hapı yuttunuz. Kapsülü ne kadardı?
Evet.
Bu kapsülün ne kadarı jelatindir? Bu jelatin için ne kadar sığır proteini kullanılıyor? Ama işte gönderdiğin hocamız çok tecrübeli biriymiş. Direkt bunu kullanıyor mu diyorsa evet bunu onu çıkarıyorlar çocuk düzeliyor. Olay bu kadar basit olabiliyor bazen ama emin olun çözemediniz mi tam bir kabustur.
Evet.
Sonuç anne sütünü bırakırız ki çok şükür benim başıma hiç gelmedi neredeyse ama uğraşıyorsunuz olmuyor uğraşıyorsunuz çocuk sabahlara kadar ağlıyor acı çekiyor kakada sürekli kan var aile gergin. En son diyorum ki anne sütünü bırak sen bunu kardeşim özel mama hazırlatıyoruz yani özel piyasada var bunlar.
Evet.
Hatta çok pahalıdır devlet imkanlarıyla hani bir rapor çıkarılır da karşılanır da bunlar ücretsiz olarak verir devlet bu mamayı o kadar önemli bir konudur. Çocuk maalesef yoktan yere annede taşacak kadar süt var biz o sütü sağıp çöpe atıyoruz çocuğa da mama veriyoruz. İğrenç bir durum bizim için ama o güne kadar bir türlü beslenememiş, uyumamış, kilo almamış çocuk o mamayı aldı mı fıstık gibi oluyor. Kilo alımı güzelleşiyor, çocuk uyumaya başlıyor. Maalesef işte engel olamadığımız kötü bir durum. Hani elimizde çok sihirli evet. bir değnek olsa falanca maddeye alerji var onu yemeyelim. Ama bazen öyle oluyor ki ona da alerji var buna da annesini ne yedireceksiniz? Sürekli semizotuyla reçel yiyecek hali yok. O da bir yere varmıyor. Maalesef işte mama tıbbi destek gıdasıdır deyip o zaman buraya yönelmek gerekiyor.
Hocam sohbetiniz çok güzel. Verdiğiniz bilgiler değerli ama süremiz maalesef doldu. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programımız bu haftalık sona erdi. Tekrar buluşmak ümidiyle.